Ayrım 12.
Aydınlanma değil merhamet.
Kimsenin benim malım kötüdür demeyeceğini en iyi sen bilirsin ey prens dedi ileri gelenler. Ama eğer istiyorsan adamlarını gönder araştırsınlar bunların Tanrı'ya nasıl ibadet ettiklerini. Öyle yapıyorlar. Vladimir 10 akil adam seçiyor. Bulgarlara, Almanlara, oradan da İstanbul'a gönderiyor. Adamlar İstanbul'da imparatorun huzuruna çıkıyorlar ki o Basileios'tur neden geldiklerini anlatıyorlar. İmparator çok memnun olmuştur. Patrik'e haber salıyor ve çanların çaldığı, tütsünün savrulduğu, koronun ilahiler söylediği müthiş bir gösteri hazırlıyorlar. İmparator Basileios bile en iyi giysilerini giyiyor ki Ruslar Yunan tanrısının ne kadar görkemli bir tanrı olduğunu anlasınlar. Nitekim misafirler adam akıllı etkileniyorlar. Kiev'e geri döndüklerinde halkın huzurunda şöyle anlatıyorlar. Bulgarlara gittiğimizde gördük ki cami dedikleri bir mabette kuşağı çözmüş, gevşek gevşek ibadet ediyorlar. Bulgar eğiliyor, oturuyor, oraya buraya bakıyor. Onlar da coşku yok. Hüzün dolular ve kötü kokuyorlar. Onların dinleri işe yaramaz. Sonra Almanlara gittik, onların mabetlerindeki merasimleri de gördük ama orada da görkem yok. Oradan Yunanistan'a geçtik, bize Tanrı'ya taptıkları binaları gezdirdiler. Kendimizi cennete gelmiş sandık. Dünyada ne böyle ihtişam ne de güzellik var. Nasıl anlatabileceğimizi bilemiyoruz. Tek bildiğimiz o yapılarda Tanrı'nın insanlarla birlikte yaşadığı ve onların ayinlerinin diğer milletlerin ayinlerinden çok daha güzel olduğu. O güzellik aklımızdan çıkmıyor. Zaten Yunan dini şehir olsaydı senin tüm erkeklerden daha akıllı olan büyük annen Olga kabul etmezdi. Böylece anlıyoruz ki Prens Vladimir Ortodoksluğa yabancı değildir. Peki ne yapalım hep birlikte vaftiz mi olalım diye sorunca sen bilirsin diyorlar. Aradan bir yıl geçiyor. 988'de Vladimir askerlerini topluyor. Herson isimli Yunan şehrini zorlu bir kuşatmadan sonra ele geçiriyor. Herson dedikleri Sivastopol. İsa'dan 421 yıl önce kurulmuş bir Yunan kolonisi. Özgün adı Hersonesus. Latince muhteşem demek olan Sivastopol adını Romalılar vermiş. Şehrin yıldızı 1787'de 2. Katerina zamanında parlıyor. Nedeni de Çariçe'nin Karadeniz donanmasının burada kışlıyor olması. Katerina eski limanı elden geçirmiş, inşaatın başındaki de Suvorov. Prens oturuyor, Sivastopol'dan bir mektup yazıyor İmparator Basileios'a. Bilesin ki görkemli şehrini zapt ettim. Aynı zamanda duydum ki bekar bir kız kardeşim varmış. Eğer onu bana karı olarak vermezsen Sivastopol'a yaptığımı senin şehrine de yaparım. Basileios da diyor ki, Hristiyanların paganlarla evlenmesi uygun düşmez. Ama eğer vaftiz olduysan hem bir karı sahibi, hem Tanrı'nın krallığının mirasçısı, hem de bizim din kardeşimiz olursun. Vladimir kabul ediyor ama bir şartla, vaftizi gerçekleştirecekleri papazları Basileios'un kız kardeşi Anna kendisinin ayağına getirecektir. Anna ama bu tutsaklık diye isyan etse de senin aracılığına Tanrı Rus topraklarına nedamet getirecek. Sen de Yunanistan'ı savaştan koruyacaksın diyor ağabeyi. Görmüyor musun Ruslar Yunanlara neler çektiriyorlar. Sen gitmezsen aynı şeyi bize yapacaklar. Anna çaresiz Sivastopol'a geliyor. O sıralarda Vladimir gözlerinden rahatsızdır. Prenses eğer hiç vakit kaybetmeden vaftiz olacak olursa rahatsızlığının geçeceğini söylüyor. Vladimir eğer bu söylediğin doğruysa Yunan tanrısının büyüklüğüne işaret eder diyor ve vaftiz oluyor. Anna'nın getirdiği piskopos elini prensin başına koyar koymaz gözleri açılıyor ışığı görüyor. Sahici Tanrı'yı şimdi idrak ettim. Vaftiz töreninin yapıldığı yerde San Basileios Kilisesi, ki Sivastopol şehir meydanının tam ortasında. Törenden sonra Vladimir Sivastopol'un ileri gelen din adamlarını, bu arada ilk havarilerden orada gömülü Saint Clement'in ve öğrencisinin kemiklerini alıp Kiev'e geri dönüyor. Sivastopol'da düğün hediyesi olarak karısına veriyor. Bizans'ın en önemli kültürel başarısının Hristiyanlığı Slavlara taşımış olması olduğu söylenir. Benim anladığım kutsal topraklar Kuzey Afrika ve nihayet Anadolu Müslümanların eline geçince Konstantinopol yüzünü kuzeye çevirmek zorunda kalmış. Makedonyalı iki misyoner Kiril ve Metodius kardeşler Slav dili için bir alfabe tertiplemişler. Halen Kiril dediğimiz alfabe. Ve Bizans Hristiyanlığı'nın temel metinlerini çevirmişler. Böylece bu alfabe Slovanca, Latince ve Yunanca'nın yanı sıra Ortaçağ Hristiyanlığının resmi dillerinden birisi olmuş. Vladimir'in vaftizini müteakip Bizans ilahiyatçıları Rusya'ya hemen her konudaki bilgi ve adetlerini akıtıyorlar. Buna İstanbul'daki Ayasofya ve St. George kiliselerinin isimlerinin Kiev'deki katedrallere verilmesi dahil. Kiev sanattan felsefeye kadar hemen her konuda İstanbul'u tartışmasız yetkili kabul ediyor. Asırlar asırları kovalıyor, bu arada kutsal metinler, ilmihaller Slovanca'ya çevriliyor, elle çoğaltılıyor ve dağıtılıyor. Ne ki çeviriler birbirini tutmamakta, galis hatalar içerebilmektedirler. Öyle ki 1600'lerin ortalarında kilise neredeyse dağılma noktasına geliyor.
Hangi milletten olurlarsa olsunlar, Katoliklerin gözleri ve kulakları Petrus'un ruhani sulbünden gelen ve dolayısıyla yanılmaz olan Roma'daki kutsal babadadır. Ortodoksların papaları yoktur. 1037'ye kadar kendilerini İstanbul'un uzantısı görürler. 14. yüzyılda kendi patrikleri olur ama Deli Petro patriklik kurumunu laveder. Yerine kutsal meclisi kurar. Patrikhaneyi 250 yıl sonra yeniden tesis edenlerin Bolşevikler olmasının nedeni adamların Rusya'nın dışındaki Ortodoks halklarla halleşmek istemeleri. Her şeye rağmen Ortodoksların kiliseleri milli olma vasıflarını kısmen de olsa sürdürürler. Patrikleri de, piskoposları da, papazları da öyle. Milli demek fıtrat farklılığının ibadete de yansıması demek. Ne ki Moskova Patriği Nikon'un Roma'daki papaya özenmesi, herkes için geçerli olacak tek bir ilmihalin peşine düşmesi var. Bu ilmihal 1652 yılı itibariyle Yunan Ortodoks Kilisesi'nin kullandığı ilmihalin aynısı olacaktır. Bundan böyle örneğin müminler hac çıkarırlarken eskiden olduğu gibi iki değil, baba, oğul ve kutsal ruhu temsilen üç parmak kullanacaklar. Her duanın sonunda üç kez Alleluya çekecekler. Papazlar Yunan papazları gibi giyineceklerdir ve benzeri şeyler. Ve kıyamet kopar. Geleneklerine bağlı müminler bütün bunların iblisin işi olduğuna kanaat getirirler. Kimileri Yunan usulü hac çıkarmaktan kurtulmak için parmaklarını keserlerken, kimileri de kendilerini ateşe atarlar. Alexis Starovera deriz diye anlattıydı. Rus Ortodoks Kilisesi'nin dışında kalanlar, eski inananlar. Bu insanlar 1667 kilise reformlarını protesto için ateşe yürüdüler. Mussorgsky'nin müzikal trajedisi, Konvanşina'nın eski inananların çoluk çocuk kendilerini ahşap kiliselerine hapsedip yaktıkları tablo ile son bulduğunu biliyor muydun? Oyunu Bolşoy'da oynarlarken sahnede sadece ateş yakmışlardı. 19. yüzyılda Mihail Bakunin eski tanrıların ateş dilleri üzerinde inip Avrupa'yı yakacaklarında ısrarlıydı. Sonra Leipzig'te Wagner'in 9. senfoniyi yönetişini dinledi. Maestro'ya koştu, yangının Beethoven'ı bu kadar iyi yorumlayan birisine dokunmayacağını müjdeledi. Ama kısa süre sonra konser salonu yandığında Wagner yangını Bakunin'den bildi. Peki Bakunin'e devrimin baş ateşçisi dediklerini biliyor muydun? Ateş Rusya'yı Rusya yapan dehaların esin kaynağı. Ünlü bale koreografları Diaghilev ilhamını Scriabin'in ateş şiirlerinden almıştı. Alexander Solzhenitsyn'in ruh ikizi olduğu söylenen besteci Rimski-Korsakov'un öğrencisi, gelenekçi ve milliyetçi Stravinsky'nin başyapıtı Ateş Kuşu Suiti'nin ana teması da Rus mitolojisinin önde gelen simgesi olan Kızıl Horoz'du. ''Nedir bu? Siz abdesti ateşle mi alıyorsunuz?'' diye ünlediydim. Alexi şaşırmamıştı. ''Ateş sudan daha temizdir.'' dedi. ''Ateş mutlak arınmayı ve kurtuluşu simgeler. Rusya'da tanrılar yeryüzüne kızıl ateş dillerine binmiş olarak inerler. Rus kiliselerinin kubbeleri şekillerini ateşten alırlar. Ateşin huzuruna abdestli çıkılır, saygıyla yakılır, saygıyla söndürülür. Manastırlarda ocak yakmak bir ayindir. Sakristandan başkası ateş yakamaz.'' Hristiyanlık öncesi animist Rusya'da Tanrılar Divanı'na şimşeğin ve yangınların yaratıcısı Perun başkanlık ederdi. Hazreti İsa dünyayı ateşle vaftiz etmiştir. Bu Rus Ortodoks İsa'sı olmalı diye itiraz ettiydim. Hiç dünyayı ateşle vaftiz eden İsa diye bir şey duymadım. Doğrudur dediydi gülerek. Vladimir vaftiz olup Kiev'e döndükten sonra Perun'un bir atın kuyruğuna bağlanıp Volkov nehrine sürüklenmesini emretti. Perun sürüklenirken 12 adam ellerindeki sopalarla tahta putu kıyasıya dövüyorlardı. Ahşabın canının acıyacağını düşündüklerinden değil, onun içine girip kendilerini kandıran iblisi cezalandırmak istediklerinden. Dün önünde eğildiklerini bugün aşağılıyorlardı. Perun Dinyeper'e sürüklenirken henüz vaftiz olmamış olanlar ağladılar. Nehre atıldığı yer bugün hala Perun sahili olarak anılır. Sonra ne yaptılar biliyor musun? Bütün bir şehir halkı topluca Dinyeper'e girdi ve vaftiz oldu. Vladimir Perun'un olduğu tepeye bir kilise dikti. Adını Aziz Basileios koydu. Gök gürültüsü ve şimşek tanrısı Perun, İskandinav ilahı Odin'in oğlu Thor'un Rus çeşitlemesi. Adı çarpmak fiilinden türeme. Elinde bir balta ile resmediliyor. Kutsal hayvanı boğa, kutsal ağacı meşe. Hristiyanlık Rusya'ya giriyor ama derin Rusya Perun'a tapmaya devam ediyor. Geleneksel tanrılar ve festivaller Hristiyan aziz ve yortularıyla bütünleşiyor. Dvoyeveriye diyorlar, çift iman. Perun önce iki tekerlekli arabası, gök gürültüsü, oku şimşek gibi olan Aziz İli oluyor. Sonra da vahşi ve evcil hayvanların hamisi Saint George. Perun'un onuruna yakılan ateş hiç söndürülmüyor. Lushkov'un 1994'te hayata döndürdüğü Moskova filamasındaki Saint George'un öldürdüğü ejderha kötü Volos.
Kutsal kitapta İsa Mesih'in ben dünyaya ateş getirmeye geldim ve çok isterdim ki daha şimdiden cayır cayır yanıyor olsun dediğini yazıyor olması, Hristiyan peygamberi ile Perun arasındaki bağlantıyı kesinleştiriyor. Hristiyan'ın nasıl birisi olmasını gerektiğini söyleyen, ruhu tümüyle bir yangına dönüşen, tıpkı fiziksel ateşin etkisini demire naklettiği gibi bedeninden nakleder. Böylece kazandığı iç parlaklığını şeklindeki Bizanslı çıkışlı bir açıklama Rusya'da şiar oluyor. İsa'nın bahsettiği ateşin sevginin, umudun ateşi olduğuna inananlar çoğunluktadır. Bunlar ateşe karşı çıkan iblisten korunmak için suya boğazlarına kadar girerek vaftiz olurlar. Ve Peru'nun Rusya'sında ateş, konuklarına ısı ve ışık sunan, karşılığında saygı bekleyen cömert ev sahibidir. Isı kelimesinin anlamlarından birisi de bogatya, servet demek. Eski Rusya'da bir kilise ya da ikona yandığında arşa yükseldi denir. Demire nüfuz eden ateş mecazı, insan İsa'nın içindeki Tanrı'nın ateşini açıklamakta kullanılır. İsa elini dokundurduğunu yakandır. Alexi'nin kendisinin Rus medeniyetinden bahsederken, ispirtodan, alkolden bahseder gibi çok yanıcı bir medeniyet diye tanımladığını hatırlıyorum. Bu topraklarda yangın istenmedik bir misafir gibidir. Kapıyı çaldığında uygarlığın yaşaya kalmasının hiçbir garantisi olmadığını hatırlatır. Kafkaslarda Elbrus Dağı'da bir Fransız dağcının öldüğü, 20 dağcının ağır yaralandığı Priyut, yani sığınak kulübesi yangınını incelemekle görevlendirildiğinde Alexey Kristovovich Zelenski ile beraberdim. 3 katlı kulübe dışı alüminyum levhalarla kaplı ahşap bir yapıydı. Kamçıların çadırlarını söküp atan sert saatte 140 kilometre kadar sert rüzgarlara karşı bir tür korunak olsun diye yapılmıştı. Birisi 3. katta boşluğa açılan 2 çıkışı vardı. Boşluğa açılan çıkışı kalın bir kalasla 5 metre yükseklikte bir köprü gibi karşı kayaya bağlamışlardı. İnsanlar yangından kurtulmak için bu kalasın üstünden yürümek zorundaydılar ki hemen hemen imkansızdı. O sertlikteki rüzgarda yapı öylesine sallanıyordu ki dağcıların içeride 3 metre ötedeki tuvalete gidebilmeleri için bile iplikle bağlanmaları gerekiyordu. Burleson isimli Kanadalı bir dağcı vardı. Elbrus'taki rüzgarın kar gözlüklerinin içine girip kontak lenslerini uçurduğunu anlatmıştı. Yangın 2. kattaki Rusların kamp tüplerinin devrilmesiyle çıkmış. Dakikalar içinde bütün binayı sarmıştı. Tek ölüyle atlatılmış olması bir mucizeydi. Kulübenin kapısının üzerindeki o kızıl horoz resmini görüyor musun? O resim aslında bir muskadır. Yangına hoş görünmek, alevleri evden uzak durmaya razı etmek için çizilir. Rusya'da kızıl horozu serbest bırakmak diye bir deyim vardır. Yangın çıkarmak, kundaklamak anlamına gelir. Peki söyle bana, ateşi arınmak için kullanmakla yok etmek için kullanmak arasındaki çizgiyi nereye çiziyorsunuz? İntihar memnudur. İnanç uğruna bilerek, isteyerek ölmek başka bir şey. Senden nefret ettikleri ve seni dışladıkları ve azarladıkları ve ismini insanoğlu adına şerire çıkarttıklarında kutsandığının idrakinde değil misin? Sevin ve mutlu ol. Çünkü ödülün semalardadır. Senden önce peygamberlere de öyle yapmadılar mı? Sen şehadetten bahsediyorsun. Evet dediydi. Yunanca martirden, şahit.
Ayrım sonu.